Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 18 Eylül 2019 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Kıymet Sezer Güngör'le birlikte değerlendireceğiz. Bugün sizler için seçtiğimiz bir makale var. Onu paylaşacağız. Ardından TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan telefon hattımızda olacak. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız daha olacak. Bu kez TRT Özbekistan muhabiri Mehmet Can Polat hattımızda olacak ve Özbekistan'da yaşanan, bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Bugün programımızın son konuğu savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar'da olacak. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti kırmızı ışıkta Meril kriteri. Kırmızıda geçerek ODTÜ'lü Meril Çiğdem Durmuş'un ölümüne yol açan sürücüyü mahkeme örnek bir kararla cezalandırdı. Mahkemenin ısrarı, Yargıtay'ın kararı onaması sürücünün 3-5 yıl cezayla kurtulmasını önledi. Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi sürücü Haydar Ayas'a taksirli olarak ölüme neden olmaktan 6 yıl hapis verdi. Bilinçli taksir nedeniyle de cezayı yarı oranında artırıp 9 yıla çıkardı. Kırmızı ışıkta geçerek kazaya davetiye çıkaran sürücüye en üst sınırdan ceza veren mahkeme indirim de uygulamadı. Sürücü karara iki kez itiraz etmesine rağmen mahkeme kararında direndi. İkinci itirazda dosyaya bakan Yargıtay Ceza Genel Kurulu cezayı oy çokluğuyla onadı. Böylece sürücü Haydar Ayas'a verilen 9 yıl hapis cezası kesinleşti. 6 yıl süren yargılama sonunda Ayas tutuklanıp cezaevine gönderildi. Milliyet gazetesinin manşeti Türkiye havalandı. İnsansız hava araçlarından uçan arabaya birçok yerli teknolojinin sergilendiği Teknofest İlk günden ziyaretçilerin ayağını yerden kesti. Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği, Havacılık ve Uzay Teknoloji Festivali dün görkemli bir açılış yaptı. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen Atatürk Havalimanı'ndaki festival ilk günden yoğun ilgi gördü. Teknofest'te 3 milyon lira ödüllü 19 yarışma düzenleniyor. Açılışta konuşan Teknoloji Bakanı Varank, buradaki gençlerden astronotlar, kozmonotlar, bilim insanları, teknolojik girişimcileri çıkacak dedi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da tam bağımsız Türkiye yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz diye konuştu. Baykar'ın Bayraktar Akıncı insansız hava aracı tanıtıldı. Seyir füzesi taşıyabiliyor demiş Milliyet gazetesi. Bir de Uçan Taksi Cezeri festivalde yer aldı. Baykar tarafından üretilen Uçan Taksi Cezeri de sergilendi. 9 ay gibi bir sürede tamamlanan Cezeri'nin şu anki prototipi bir kişi taşıyor demiş Milliyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti CHP'nin Park Tiyatrosu. Erdoğan 8 Haziran 2012 tarihinde başbakan olarak gittiği Denizli'de birçok eserin toplu açılışını yaptı. Bunlar arasında AK Partili Denizli Belediyesi'nin Merkez Efendi ilçesinde yaptırdığı park da vardı. O tarihten beri 7 yıl, 3 ay ve 9 gündür açık olan bu parkı dün CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden açtı. Büyük açılış töreni afişlerle duyuruldu. Parktaki tek yenilik isminin Kazım Arslan Parkı olarak değişmesiydi. Kılıçdaroğlu tören sonrası tek kelime etmeden gitti. Denizli icraat komedisiyle çalkalanıyor. Herkes soruyor. Merkez Efendi'nin CHP'li başkanı acaba Kılıçdaroğlu'na parkın zaten açık olduğunu çıtlatmadı mı? Yeni Birlik gazetesinin manşeti Amerika Birleşik Devletleri şokta. Önceki gün yapılan Ankara Zirvesi sonuç bildirgesindeki DAEŞ, PKK, PYD ve İdlib'deki terör örgütlerinin hepsiyle ortak mücadele vurgusu Amerika Birleşik Devletleri'nde şok etkisi yarattı. Yapılan tüm yorumlarda Esed rejiminin terör örgütü PYD-YPG'yi terörist grup olarak kabul ettiği gün, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yanına Astana ülkelerini de almış olması başarılı bir diplomasi yöntemi olarak gösterildi. Sonuç bildirgesini değerlendiren Profesör Doktor Hasan Ünal, Türkiye bu zirveyi Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan Fırat'ın doğusuna kurulacak güvenli bölge mutabakatına yönelik baskı aracı olarak da kullanmış oldu. Türkiye bu noktada Amerika'ya mutabakata rağmen YPG'yi silahlandırmaya, onları eğitmeye devam ediyorsun, bunlar benim canımı sıkıyor, ben bunları kabul etmem mesajı veriyor. Üstelik Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne bu mesajı verirken Rusya ve İran'ı, dolayısıyla da Suriye'yi yanına almış oluyor değerlendirmesinde bulundu. Amerika için ikinci şok, üçlü zirvenin ortak bildirisinde yer alan liderlerin Suriye Golan'ına dair kararı oldu. Bildiride Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı başta olmak üzere Suriye Golan'ının işgalini reddeden ilgili Birleşmiş Milletler kararının hükümleri dahil herkes tarafından tanınan uluslararası hukuk kararlarına saygı gösterilmesi gerekliliğinin bu çerçevede teyit edildiği kaydedilerek Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin işgal altındaki Suriye Golan'ına dair uluslararası hukukun ağır ihlalini teşkil eden ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit eden kararı kınandı ifadesi kullanıldı. Milat gazetesinin manşeti annelerin HDP-KK'ya karşı onurlu duruşu sürüyor. Anne yüreği terörü bitirecek. PKK'lı teröristlerin 11 yıl önce oğlunu katlettiği baba Şemsettin Süer, annelerin onurlu duruşu terörü bitirecek. Bizim evladımıza kavuşma şansımız yok. İnşallah onlar kavuşur dedi. Diriliş Postası'nın manşeti Biz Yaptık Festivali. Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği Teknofest başladı. Yapamazsınız, yapsanız da kötüsünü yaparsınız diyenlere rağmen yaptık, hem de en iyisini yaptık. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerinin görücüye çıktığı Teknofest kapılarını açtı. Toplam 17.373 takım ve 50.000 yarışmacının başvurduğu festivalde Cezeri, Bayraktar ve Akıncı göz kamaştırdı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti PKK Suriye'yi terk edecek. Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu Astana platformunun Ankara'daki 5. toplantısı siyasi çözüm umudunu yeşerten kararlarıyla öne çıktı. Zirvede dikkat çekici başlıklardan biri PKK, PYD dahil tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edilmesi ve Türkiye'nin teröristlerden arındırılması oldu. Üç ülkede Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma konusunda fikir birliğine varırken, İran'ın PYD'yi ilk kez terörist olarak tanımlaması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülteci sorununa kalıcı çözüm olarak 450 kilometre uzunluk, 30 kilometre derinlikteki bir alanda yeni konutlar, okullar, hastaneler ve gelir getirici kurumlar inşa edilmesini teklif etti. Türkiye daha önce 1 milyon mültecinin Suriye'nin kuzeydoğusuna dönebileceğini gündeme getirirken, bu sayı Çankaya zirvesinde 3 milyon olarak telaffuz edildi. Bunun için yerleşim alanlarının Rakka ve Deir ez-Zor'a uzatılması gerekecek. Mülteciler konusundaki kararlılık, mülteci akını konusunda endişe duyan Avrupa'da da yankı uyandırdı. Türkiye gazetesinin manşeti annelerin direnişi büyüyor, sabotajlar yıldıramaz. HDP'nin kapısına dikilen annelerin direncini kırmak için her yolu deniyorlar ama terör örgütüne isyan edenlerin sayısı her gün artıyor. Diyarbakır'da annelerin evlat nöbeti kan tacirlerini panikletti. HDP'liler anneleri silahla tehdit etti. PKK gençlerin dağa çıktığını gösteren propaganda videoları yayınladı. HDP'li vekil dağ katılımları destekleyen açıklamalarda bulundu. Ünlüler sessizliğe büründü. Akşener eylem adresi olarak Ankara'yı gösterdi. Kılıçdaroğlu cumartesi annelerini öne sürerek hedef şaşırttı. Direnişi sulandırmak için her yol denendi, FETÖ'de öne sürüldü. 15 Temmuz'da millete silah doğrultan aileleri AK Parti İstanbul İl Binası önüne götürüldü. Kendilerine barış annesi diyen terörist anneleri AK Parti Diyarbakır İl Binası önüne koştu ama evlatları çalınan anneler yılmadı. HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eyleme katılan aile sayısı ikinci haftasında 38 oldu. Yeni Akit gazetesinin manşeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki hizmetlere AK Parti damgası. 3 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, sözde makam aracı şovları, işçi kıyımı, üst üste yapılan zamlar ve tatilleriyle gündeme gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde muhalefette bulunan AK Parti grubu, önerileri, teklifleri ve projeleriyle İstanbul halkına hizmete devam ediyor. Halk yararına alınan hemen her kararın altında AK Parti'nin imzası var. Star gazetesinin manşeti seri tacizciye iyi hal ödülü. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi akıl almaz bir karara imza attı. 13 yaşındaki kız çocuğuna birden fazla cinsel istismardan suçlu bulunan 39 yaşındaki sanığa iyi hal indirimi uygulayarak cezasını hafifletti. Bugün son gazetemiz Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nin manşeti işte dağa kaçırılan çocuklar raporu. PYD-YPG'ye militan yapıyorlar. PKK, Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücü haline gelen PKK-YPG'nin çıkardığı sözde yasayı bahane ederek çocukları kaçırıyor. Uyuşturucu verme, aileyle tehdit etme gibi yöntemler kullanıyor.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Çağla Gül Tuncer hattımızda bizi bekliyor. Çağla Gül Tuncer günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Akademik yıl Beştepe'de açılacak. AK Parti'de MKYK ve MYK toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu toplantıları olacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in içerik ve gündemle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Meclisin ilk gündemi yargı paketi olacak. Yargı reformu hedeflerini hayata geçirecek. Yargı paketlerinin ilki için meclis mesaisi başlıyor. AK Parti birinci paketle ilgili görüşleri almak ve uzlaşıyla süreci tamamlamak için muhalefetin kapısını çalacak. Muhalefet partilerinin görüşleriyle son şekli verilecek birinci paketin meclis açılışıyla gündeme gelmesi bekleniyor. Siyasi partilere bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Grup Başkan Vekili Engin Özkoç gündeme dair gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenleyecek. İYİ Parti'de Başkanlık Divanı toplanacak genel merkezde ve bakalım terörle mücadele başlığına pençe harekatlarında son durum ne? Milli Savunma Bakanlığı pençe 3 harekatı kapsamında meydana gelen gelişmelerle ilgili pençe harekatlarına ilişkin genel bilgilendirme toplantısı yapacak ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen aralarında TRT'ye baskın yaparak sözde bildiriyi okutan darbecilerin de yer aldığı 521 sanıklı davada sanıkların ilk savunmaları tamamlandı. Davaya müşteki beyanlarıyla devam edecek ve Akıncı Üssü davası 475 sanıklı davada sanıkların son savunmaları alınacak. Zafer Kılınç davası da devam edecek. FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilmesinin ardından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan İzmir'deki askeri casusluk davasının savcısı Zafer Kılınç'ın yargılandığı davaya devam edilecek. Ankara Adliyesi'nde gündem başlıkları böyleydi diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Çağla Gül Tuncer, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yeni Şafak gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör. Hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Aslında gazete manşetlerinde dün pazartesi günü yapılan Ankara'da Çankaya Köşkü'nde yapılan üçlü Suriye zirvesinin yankıları var. Onunla ilgili ayrıntılar var. Bugün Yeni Şafak gazetesinde sizin de bir manşet haberiniz var. Bu zirveyi ve sonrasını yaşanacak gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi bu zirve biliyorsunuz Astana inisiyatifi, Astana zirvelerinin beşincisi. Yani bu inisiyatifin bir devamı Ankara'da yapıldı. Ve her zirvede de özellikle Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri ilan edildikten sonra ve bu inisiyatif güçlü bir şekilde siyasi çözüm için misyon üstlendikten sonra her zirvede de farklı bir yöne doğru evriliyor. Bu zirvede bu yön daha çok mültecilerin döndürülmesi ve onlara düzgün yaşam alanları, işte altyapıları onarılmış, yaşayabilecekleri konutların yapıldığı, hastaneler, okulların yapıldığı, işte geçim kaynaklarının yapıldığı bölgelerin oluşturulması. Özellikle bu öne çıktı diyelim çünkü bu herkesi ilgilendiriyor. Sadece Türkiye'yi değil, sadece Rusya, İran, hani bu ülkedeki, Suriye'deki diğer güçleri değil, aynı zamanda Avrupa'yı ilgilendiriyor biliyorsunuz. Yani Suriye mülteciler, Suriyeli mülteciler birçok ülkede, savaştan kaçan insanlar birçok ülkede sığınmaya çalışıyor. Bir sürü trajediler yaşanıyor bu göç yollarında. Haliyle herkesi ilgilendiren çok önemli kararlar alındı. Ve burada da uluslararası bir topluma bir çağrı yapıldı. Denildi ki herkes elini daha fazla taşın altına koymalı. Cumhurbaşkanımız böyle ifade etti. Daha fazla taşın altına koymalı. Şimdi buradan dört konuda önemli mesajlar çıktı. Bir kere Anayasa Komitesi teşkil edildi. Bu önemli bir gelişmeydi. Biliyorsunuz bu komitenin teşkili bile çok uzun süreler aldı. Çünkü anlaşmalar, uzlaşmalar olmuyor. 150 kişilik bir komite, hem rejim tarafından hem muhalifler tarafından hem ilgili akademisyenler, bu işi yazacak insanlar tarafından. Ve buradan da Birleşmiş Milletler seçecek 45 kişi küçük bir grupla da anayasayı yazımına başlanacak. Burada bile pürüzler vardı. Biliyorsunuz PKK, PYD'nin bu gruplar içerisinde katılması isteniyordu. Orada bir farklı yönetim şekli isteyen, Suriye'nin bölünmesiyle ilgili planları olanlar YPG'nin de burada olması için uğraşıyorlardı. Kaldı ki biliyorsunuz Rusya ve İran'da PKK'ya karşı mesafesini koruyamıyor. Gerektiğinde onlar da kullanıyor. Haliyle onlar da PKK'nın buradaki uzantıları hakkında net bir şey söyleyemiyorlardı. Olması gerektiğini söylüyorlardı zaman zaman. Ama Türkiye'nin talepleri doğrultusunda terörist unsurların olmadığı bir komite oluşturuldu. Şimdi bu komite çalışmalara başladığında Suriye için büyük bir çözüm umudu da doğmuş olacak. Bu çalışmalardan sonra ne gelecek? Seçim. Ruhani, İran Cumhurbaşkanı Ruhani 2020-2021 en geç seçimi yapmak için çalışacağız, çalışmaları hızlandıracağız dedi. Tabii bu olumlu bir tahmin, sarkabilir çünkü Suriye'de sahada her şeyin düzelmesi o kadar kolay değil. Çok iyimser bir tahmin. Ama en azından bir seçim yapılması ve artık bir şeylerin normale dönmesi için, normale dönme yolunda adım atılması için bir şeylerin iyiye gideceğini açısından bir umut olarak görünüyor. Ve Cenevre'de biliyorsunuz bunlar yapılamamıştı. Astana bu konuda birçok noktada Cenevre'ye önemli bir kaynak oldu. İşini kolaylaştırdı ve asıl çözüm yeri, asıl yerde zaten Birleşmiş Milletler kararı ve bu kapsamda bir çözüm oluşması, seçim yapılması ve yeniden teşkilin yapılması BM kapsamında olsa da Astana süreci bunu kolaylaştırdı. Şimdi PKK, biz o başlığı öne çıkardık. PKK Suriye'yi terk edecek. Orada çok önemli bir şey vardı. Ruhani, Amerikan ortaklığındaki güçleri Fırat'ın doğusunda SDG'yi terörist unsurlar olarak tanımladı. Bu şu açıdan önemliydi. Bildiğiniz gibi İran Esed rejimiyle aynı düzlemde hareket ediyor Suriye'de. Haliyle bu aslında Esed'in de fikri, Esed'in de PKK-PYD'ye bakışının bu olmaya başladığı yönünde bir değerlendirme ve algı oluşturdu. Haliyle PKK, tabii Putin PKK için terörist örgüt demedi ya da oradaki yapılanma için, ama Ruhani'nin bunu demiş olması Esed rejimi ve Suriye'deki dengeler açısından, Fırat'ın doğusuna ilişkin bakış açısından Türkiye'nin tezlerine yaklaşıldığını da gösteriyor. Tüm terörist örgütlerle mücadele vardı. Biliyorsunuz sadece PKK-PYD değil, İdlib'de de aşırıcı terörist gruplar var. Haliyle bütün teröristlerle mücadele burada benimsendi. Ve PKK Suriye'yi terk edecek mesajı da buradan çıktı. Bütün terör örgütleri Suriye'yi terk edecek mesajı da buradan çıktı. Şimdi onun dışında neler vardı? Çok önemli bir öneriydi mültecilerin geri döndürülmesi için. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 450 kilometre sınır hattı boyunca 911 yapamadık dedi. Bunu vurgulayalım. 911 yapamadık. Hani ondan geçtik. En azından 450 kilometrede nerede? Fırat'ın doğusu boyunca bir barış koridoru tesis edilsin. Burada biz işte 250 metrekare evler yapalım. Bir o kadar da bahçeleri olsun. Burada eksinler, bitsinler, yemeklerini yesinler, okullar yapalım, hastaneler yapalım, geçim kaynaklarını oluşturalım ve bu insanları buraya döndürelim. Biliyorsunuz daha önce 1 milyon Suriyeli mültecinin buraya döndürülmesi planından bahsetmişti Cumhurbaşkanımız. Şunu söyledi, bu çok önemliydi. Rakka ve Deir Zor'a kadar bunun uzatılması. Şimdi eğer herkesin çıkarı, bütün ülkelerin çıkarı buysa, mülteci sorunu büyük rahatsızlık yaratıyorsa, artık bu modelin, yani onlara güvenli bir alan, kendi topraklarında güvenli bir alan sağlanma modelinin artık devreye sokulması gerekiyor. Ve Cumhurbaşkanı, biz bu konuda sorumluluk üstlenmeye Türkiye olarak hazırız dedi. Yani siz bir şey yapmayacaksınız. Siz sadece desteklerinizi verin. Biz burada bunları yapalım. Bu insanlar buraya gelsin. İşte hava, belki hava kontrolü bunların güvenliklerinin sağlandığından emin olmak için ya da güvenli olarak yaşamaları için bir hava devriyesi, lojistik gereksinimler olur. Onun dışında burada mülteci şehirleri kuralım dedi. Bu çok çok önemli bir çağrıydı. Uluslararası topluma çağrıydı. Yeni Birlik gazetesini de söylediniz. Amerika'ya iki açıdan gol diye. Şimdi tabii ki Rusya ve İran'ın Fırat'ın doğusuna girmesi manasında söylenmiş şeyler değil bunlar. Ama Suriye sahasında Amerika var, Rusya var, İran var, Türkiye var. Biliyorsunuz dört büyük güç bu şekilde sıralanıyor. Amerika biraz yalnız kalmış durumda. Çünkü Türkiye burada Rusya ve İran'ın desteğini de aldı. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü dördüncü olarak önemli çıkan şey buydu. Bütün zaten toplantılarda Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu öne çıkıyor. Ayrıca bölücü planlamalarla kesinlikle bunlara izin verilmeyeceğine yönelik söylemler öne çıkıyor. Amerika desteğindeki PKK-PYD'nin amacının bu olduğuna vurgu yapılıyor. Ve Golan'a işaret edildi bu anlamda. Hani Amerika burayı İsrail'e verdi, açık açık verdi. Uluslararası hukuka aykırı bir şekilde bunu da kınıyoruz denildi. Haliyle Amerika'nın bölgede ayrılıkçı politikaları hizmet ettiğine inanmış durumda liderler. Ve bunun karşısında da birlikte mücadeleyi sonuna kadar savunacaklar gibi görünüyor. Nasıl olacak bu bildirinin ardından? Her şey çok mu hızlı ilerleyecek? Hayır. Suriye sahasında çok kolay değil her şeyin çok hızlı ilerlemesi. İdlib konusunda bile kafa karışıklıkları olduğunu görüyoruz. Rusya hala ben Suriye ordusunu destekleyeceğim diyor teröristlere karşı. Ama bir yandan teröristler sivilleri kendilerine kalkan olarak yapmasınlar. Doğrudan teröristlerle mücadele edelim deniliyor. Burada hala bir kafa karışıklığı var. En azından orada güvenli bölgelerdeki askerlerimizin can güvenliği noktasında bir fikir birliği, ciddi bir tedbir alınmak istendiğini görüyoruz. Kolay olmayacak bunların hiçbiri ama bunların söylenmiş olması, insanların geri döndürülmüş olması, geri döndürülmesinin istenmesi, çok yüksek sesle söylenmiş olması burada çözüm süreci konusunda da umudu artıran gelişmeler oldu bu zirvede.
Peki, evet, bu zirveyi sonuçlarını değerlendirmeye devam edeceğiz tabii. Bir de önemli bir festival var. Önemli bir teknoloji etkinliği var. Teknofest kapılarını açtı. Çok da önemli üretimler paylaşılıyor. Nasıl değerlendireceksiniz Teknofest'i? Evet. Birkaç günde sürecek bu festival.
Zirvenin hemen ertesinde oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'i de burada görmek isterdik. Herkes de görmek istedi ama hani program herhalde uymadı, gelemedi. Şimdi Teknofest önemli bir platform oldu. Şöyle ben izledim, ilkini özellikle izlemiştim. Çok yakından izlemiştim, çok daha dikkatli bakmıştım ilkine. Burası bildiğiniz gibi uluslararası savunma fuarlarının ötesinde bir platform. Nasıl bir platform? Burada tamam büyükler de var. Aselsan, Havelsan, Roketsan, işte diğer firmalar, hepsi var. Ama bir yandan da gençler var. Buna heves duyanlar var. İşte bir şeyler üretme çabasında olanlar var. İşte roketler yapıp bunu uçurmak isteyenler ama buna fırsat bulamayanlar var. Biz bu işte çalışmak istiyoruz diyenler var. Çok sayıda genç ağırlayan bir festival burası. Ve gerçekten çok ilginç projelerle ortaya çıkan gençler var. Gezdiğinizde çok ilginç şeyler görüyorsunuz. Hani klasik uçaklar şunlar bunlar değil ki o da var biliyorsunuz bizim milli muharip uçağımızın birebir eş mock-up'ı da buraya getirildi, konuldu. Ama bunu da görüyorsunuz. Akıncı İHA'yı gördük keza. İnsansız savaş uçağı önündeki son teknoloji olarak adlandırılıyor ve Bayraktar grubu üzerinde çok yoğun çalışıyor. Hızla devreye sokmak için çok yoğun çalışıyor. İnsansız araçlar ilk Cezeri o ortaya çıktı. Rusya'dan Su-35 gelmişti. Türk halkı ya da yetkililer Su-35'i burada daha yakından görme imkanı buldu. Haliyle bunlar oldu ama bir yandan da burada 3 milyon lira ödül var. Gençler de yeteneklerini, ne yapmak istediklerini, Türkiye'yi hangi klasmana taşımak istediklerini ortaya koyan çalışmalar yapıyorlar. Yarışmalar düzenleniyor ve şu da var, orada işte çocuklar gidiyorlar işte kurumlara, özellikle de Bayraktar grubu bunu yapıyor. İşte iş başvuruları, staj başvuruları, işte öğrenme başvuruları, bazı eğitim programları var falan. Orada yığınla insan, yığınla genç işte biz de bir şeyler yapmak istiyoruz, biz de üretmek istiyoruz deyip oralara başvurular yapıyorlar. Haliyle Teknofest'e baktığımızda en havalı festival. Tabii havacılığın ağırlık kazandığı ki önümüzdeki süreçte de savunma dediğinizde, uluslararası savunma, savunma gücünün artırılması dediğinizde havacılık öne çıkıyor. Havacılık, uzay daha da ileri götürürseniz. Haliyle bu anlamda ciddi yenilikler ortaya koyacak. Türk halkının, Türk gençlerine geleceğin sektörü artık. Biliyorsunuz dünyada her yerde savaşlar var. Ve eğer ordunuz güçlü değilse siz güçlü bir ülke değilsiniz. Haliyle gençleri de bu alana kaydırmak için, yeni mucitler ortaya koymak için gerçekten çok önemli bir platform. Başarıyla kapılarını açtı. Yine herhalde çok sayıda da izleyicisi olur bu festivalin.
Peki, kalan süremizde de Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapan anneleri konuşalım. 38 aile olduğu bilgisi var. Nasıl değerlendireceksiniz son durumu? Bundan sonra neler olabilir?
İnsanların buradan umudu olursa o 38 sayısı çok çok daha artar diye tahmin ediyorum. Bölgede herhalde bütün il binaları önüne insanlar yığılır. Annelik biliyorsunuz başka bir şey. Örgüt örgüte bağlılık, siyasi duruş, işte etnik kimlik üzerinden siyaset. Tabii ki hani bu yapılıyor. Hani yapılıyor bölgede inanarak inanmayarak PKK'nın kışkırtmasıyla tabii ki var. Ama ne olursa olsun anneler çocuklarını kaybetmek istemiyorlar. Birkaç insanla başladı bu. Çığ gibi de büyüyor. Ve her yerden de destek aldı. En son sanıyorum battaniyeler çıkarılmış il binasından. Hı-hı. Çocuklarımızı geldiler burada yatırdılar ondan sonra götürdüler diye. Herhalde orada da bir temizlik var. Kanıtları mı yok etmek istiyorlar bilmiyorum. Ama şimdi 38 anne, yarın öbür gün buradan bir umut doğacağına inanan çok sayıda anne, çünkü biliyorsunuz PKK zorla dağa çıkardı birçok insanı. Üniversitelere gidip, bu haberler de son dönemde çok fazla gündeme geliyor. Üniversiteye gitmiş, ikinci sınıfta bir anda yok oluyor çocuk. Neden? İşte dediler ki işte siyaset, işte kaçırdılar, dağa çıkardılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Ve terörle mücadelede PKK terör örgütünün insan kaynağı çok azalmış durumda biliyorsunuz. Çok ciddi mücadele verildi. Yurt içinde bitme noktasına getirildi. En son Dağlıca'da temizledik. Kıran harekatı devam ediyor jandarma. Temizledik. Artık dağlar güvenliği açıklamaları yapıldı. Irak kuzeyinde keza büyük darbeler indiriliyor. Ve örgütün tepe yönetimine doğru giden listelere, gri listeler, kırmızı listeler, turuncu listeler, bunlara giden bir operasyondan bahsediyoruz. Artık insanlar çocuklarını göndermiyor. Çocuklarını göndermek istemiyor terörist örgüte. Suriye kuzeyinde PKK'nın bu unsurlara çok ihtiyacı var. Suriye kuzeyine yönelik haberler de var. Orada da çocukları kaçırıyorlar ve savaşçı olarak kullanıyorlar. Bununla ilgili uluslararası örgütlerin raporları var. Biliyorsunuz terörist liderlerle görüşmüşlerdi. Birleşmiş Milletler nezdinde bir görüşme oldu ve bu büyük infial uyandırdı Türkiye'de. Çocukların kullanılması savaşçı olarak, buna yönelik uyarılar var. Haliyle bir şeyler değişiyor Türkiye'de. Terörle mücadele başarısı arttıkça değişiyor. Ve anneler bir umut buluyor. Artık PKK'nın tehditlerinden biraz olsun sıyrılmış görünüyorlar. Bu başarı arttıkça da Türkiye normalleşme, bölge, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde normalleşme ve zenginleşme ve refah ve terör zayiatı da azaldıkça insanlar daha çok artık bu terörist örgütten kopacaklar. Umarım bu anneler de çocuklarına kavuşurlar. Bunu umut ediyoruz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör konuğumuzdu.
Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar'ın 18 Eylül 2019 Çarşamba tarihli "Kim demiş Suriye'de işler kötüye gidiyor?" diye başlıklı makalesini sunuyoruz. Kim demiş Suriye'de işler kötüye gidiyor diye. Çankaya Köşkü'ndeki Suriye zirvesinden önemli sonuçlar çıktı. Hepsinin de iyi okunması gerekli. Türkiye, Astana ve Cenevre süreçlerini at başı götürme gayretinde. İran kendi problemleri nedeniyle biraz geride kaldı. Türkiye ve Rusya daha öne çıktı. Rejim hava durumuna göre hareket ediyor. PKK, PYD, SDG'yi ayrılıkçı terör örgütü ilan etti. Yarın tersi de olabilir. Esad'a güvenilmez. Şartların oluşması durumunda 3 milyon Suriyelinin geri dönebileceği ilk kez dillendirildi. Putin, Yemen'deki drama Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyarak gönderme yaptı. Çankaya zirvesinde Suriye için siyasi çözümün önü açıldı. Son iki zirvede somut adım atılamamıştı. Patinaj yapılıyordu. Anayasa Komisyonu için uzlaşmaya varıldığı açıklandı. Türkiye'nin bölgede oyun kurucu ve belirleyici güç olduğu artık tescillendi. Cahiller ne olduğunu biliyor mu? Hep aynı cümleleri duyuyoruz ve okuyoruz. Suriye bataklık, Esad'la masaya oturmalıyız. Orta Doğu bizi yutar. Eleştiriler uçuk, mantık dışı. Çözüm önerisi zaten yok. Sahadan gelen her olumsuz haberle havalara zıplıyorlar. Olumluları hiç olmamış varsayıyorlar. Bu nasıl bir kafadır? Cahil işte. Ne okur ne araştırır. PKK-YPG'liler çıkarıldı. Çankaya Köşkü'ndeki uzun süren zirvede Türkiye-Rusya mutabakatını görmek gerekir. İki ülke arasındaki konsensüs önemliydi. Artık sahada askeri harekatlarla sonuç alınamayacağı görüldü. Bu yüzden de siyasi çözüm arayışlarına yol verildi. 150 kişilik anayasa komitesi üzerinde mutabakata varıldı. 50 kişiyi rejim, 50 kişiyi muhalifler, kalanı 50'yi de sivil toplum örgütleri belirledi. Türkiye sivil toplum temsilcilerinin belirlediği 5-6 isme şerh koymuştu. Aralarında PKK, YPG ve rejime yakın isimler vardı. Bu yüzden de süreç tıkanmıştı, ilerlemiyordu. Artık hepsi geride kaldı. Türkiye ve Rusya isterlerse çözüm üretebiliyorlar. 150 kişilik anayasa komitesinin içinden 45 kişi seçilecek. Bu 45 kişi Suriye'nin yeni anayasasını yazacak. Ardından Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı kararı doğrultusunda seçimler gerçekleştirilecek. İsteyen herkes Suriye'yi yönetmeye aday olabilecek. Esad da dahil. Seçilebilir mi? Zor görünüyor. Türkiye'deki Suriyeliler de oy kullanabilecek. Sadece buradakiler değil, Lübnan ve Ürdün'dekiler de aynı şekilde. Türkiye sahayı gözetliyor. Gelelim Fırat'ın doğusuna. Milli Savunma Bakanlığı tam inisiyatifle görüşmeleri sürdürüyor. Karşısında Amerika Birleşik Devletleri var. PKK'ya ta çekiç güçten beri destek veren Amerika'dan bahsediyoruz. Askeri diplomasi öyle veya böyle devam ettiriliyor. Tabii ki her şey Türkiye'nin istediği gibi değil. Türk helikopterleri PKK-YPG'nin işgal ettiği bölgeleri gözetlemeyi sürdürüyor. Bunu küçümsememek lazım. Kimse de her şeyin bir anda olmasını beklemesin. Adım adım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 hafta süre verdi. Askeri anlamda hazırlıklar tamam. Tahkimat da bir süredir devam ediyor. Dananın kuyruğu New York'ta kopacak. Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından birçok şey netleşir. Belli ki aralarında uzlaşılan bir takvim var. S-400 olayında bir anda ağır yaptırım bekleyenler düş kırıklığına uğradı. Bütün bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-YPG'ye verdiği eğitim videoları yayınlanmaya başladı. Ağır silahlar ve yeni tırlar gösterildi. Benzerleri daha önce de yaşandı. Asıl önemlisi günün sonunda ne olacağı. Türkiye terör koridoruna izin verdi mi? Fırat Kalkanı harekatını başarıyla gerçekleştirdi. Afrin'de PKK'nın kökünü kazıdı. İdlib'e uzanmasına izin vermedi. Ankara 3 hedefi için mücadeleye devam edecek. 1. PKK'nın Suriye'de tekrar ayağa kaldırılmaması. 2. Yeni ve büyük göç dalgasının gerçekleşmemesi. 3. Türkiye'deki Suriyelilerin güvenli bir şekilde Doğu Fırat bölgesine yerleştirilmesi. Cahillerin kaçırdığı başka bir husus daha var. Suriye'de onlarca oyun kurucu var. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri orada. Her şeyden Türkiye sorumlu olamaz. Suriye için bataklık diyorlar. Evet, doğru, bataklık. Ama o bataklığı kimse Türkiye için kurutmaz. Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar'ın 18 Eylül 2019 Çarşamba tarihli "Kim demiş Suriye'de işler kötüye gidiyor?" diye başlıklı makalesini sunduk.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda. Yılmaz Aslan, merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Erbil'den bize neler aktaracaksınız?
Evet, birkaç önemli başlığımız var. Bunların başında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih dün itibariyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bir ziyarette bulundu. Kendisiyle birlikte bir heyet, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erbil'e geldi. Heyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani karşıladı. Başkan Neçirvan Barzani de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Erbil-Bağdat ilişkilerinin pekiştirilmesine ve sorunların anayasa temelinde çözülmesine dikkat çektiler. Ardından gerçekleştirilen görüşmede 2020 Irak Federal Bütçesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İdaresi dışındaki Kürt bölgelerinin yine kaderini ilgilendiren ve Arapların bölgedeki yaşadığı bölgelerdeki, Türkmenlerin yaşadığı bölgelerdeki sorunları ilgilendiren Irak Anayasası'nın 140. maddesi çerçevesinde yine görüşmeler yapıldı. Aynı zamanda bölgedeki terör tehdidi ve Erbil-Bağdat arasındaki ilişkiler de ele alındı. Kürt tarafların Irak'taki birliğe ve Iraklı güçlerle ortak çalışmalarının önemine değindi. Aynı zamanda her iki tarafta Erbil-Bağdat ilişkilerinin pekiştirilmesi ve sorunların anayasa temelinde çözümüne vurgu yapıldı. Bildiğiniz gibi hem 140. madde, yani Tuzurmatu bölgesinden Kerkük'ün kuzey kısımlarına kadar, Musul'un kuzey kısımlarına kadar devam eden hatta bir referandum yapılması planlanıyordu. Ancak bu çalışma yıllardır askıda kalmış durumda. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yönetim bölgesinde çıkan petrolün bir kısmının yine Bağdat Merkezi Hükümeti'ne teslim edilmesi ve bunun karşılığında da Bağdat Merkezi Hükümeti'nin yine memur maaşlarını ödemeye devam etmesi gerekiyor. Bu anlamda bazı ufak tefek sıkıntılar mevcut. Bu sorunların çözülmesi adına bu görüşmeler oldukça önemli. Diğer taraftan Erbil'in yeni valisi Ferses Sofi görevine başladı. Ve Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti yeni vali. 15 yıllık görev süresinin ardından Nevzat Hadi görevini yeni vali Ferset Sofi'ye devretti. Erbil'in eski valisi Nevzat Hadi, valilik makamının emanet bir makam olduğunu, Erbil halkı için her türlü yardıma devam edeceklerini ve Erbil halkının her zaman yanında olacaklarını, her başarılı çalışmayı da destekleyeceklerini söyledi. Yeni vali ifade ettiğimiz gibi dün itibariyle görevine başladı ve Nevzat Hadi'nin 15 yıllık valilik görevinin ardından göreve getirilen Ferset Sofi, Erbil'in 41. valisi oldu. Diğer taraftan bildiğiniz gibi bölgede yoğun bir şekilde Pençe 1 harekatından sonra Pençe 2 operasyonu çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil ve çevredeki terör örgütü yuvalarına yönelik sürdürdüğü operasyonlar devam ediyor. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları yine IKB'ye sınırları içerisinde bulunan Gare bölgesine düzenlediği saldırıda hava saldırısında 3 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. Bu konuya ilişkin Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da Pençe Harekatı ile koordineli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Gare bölgesine hava harekatı düzenledi ve PKK'ya ait silah, mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu operasyonda PKK'lı 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Diğer taraftan Bağdat'ta bir forum düzenlendi. Birkaç gündür devam eden bir forum, geniş katılımlı bir forum. Aynı zamanda Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da bu foruma katılmıştı. Fatih Yıldız burada çok önemli açıklamalarda bulundu. Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının aynı güzergahta ve ilave hatla güçlendirilerek yeniden faaliyete başlamasının Türkiye'nin stratejik önceliği olduğunu söyledi. Bildiğiniz gibi 1970'li yıllardan beri bu hat var ve DAEŞ terör örgütünün bölgeye saldırmasıyla birlikte bu hat askıya alınmıştı. İşte bu hattın tekrar yeniden gündeme gelmesi, daha doğrusu onarılması ve tekrar eski işlevliğine başlaması öngörülüyor. Fatih Yıldız, Irak Enerji Forumu sonrası yine konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yıldız, DAEŞ terör örgütü def edildikten sonra Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının faaliyete geçmesi yeniden gündemimizde dedi. Fatih Yıldız, bu kapsamda Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının aynı güzergahta ve ilave bir hatla güçlendirilerek yeniden faaliyete başlaması bizim için stratejik öncelik olacak dedi. İki ülke enerji ilişkilerinin sadece petrolle sınırlı olmadığını altını çizelim. Bu konuya ilişkin yine Büyükelçimiz Sayın Fatih Yıldız, Irak'ta enerji ilişkilerinin bir boyutu da elektrik dedi. Türkiye Irak'a elektrik vermek istiyor. Bunun önündeki engellerden birisi de Irak tarafında elektriği taşımak için hatlarda eksiklik olması. Bu eksiklikler giderilirse önümüzdeki dönemde başta Musul olmak üzere Türkiye'ye yakın bölgelere elektrik verilmesi söz konusu olacak ifadelerini kullandı. Bildiğiniz gibi genel anlamda Irak'ta ve Irak Kürt bölgesel yönetiminde elektrik ciddi anlamda bir sorun. Yaklaşık günde 1-2 saat boyunca elektrik verilebiliyor. Diğer taraftan halk jeneratörlerle, benzinlerle, mazotla ya da dizel yakıtlarla elektrik ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Çoğu zaman bu anlamda bu tür yakıtlar da yetersiz kalabiliyor. İşte bu sorunun çözümü tamamıyla Türkiye'ye bağlı. Eğer nakil hatlarında herhangi bir sıkıntı olmazsa Türkiye elektrik anlamında da Irak'a ciddi anlamda bir destek sağlayabilecek. Diğer taraftan bildiğiniz gibi Türkiye'nin Irak'ın yeniden yapılanması, Musul'un yeniden yapılanması çerçevesinde Irak'a 5 milyar dolarlık bir yardımda bulunacağı ifade edilmişti. Bununla ilgili çalışmalar da başlamıştı. Halen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Irak'ın Musul kentinde Dicle Nehri üzerindeki 33 metre genişliğinde ve 648 metre uzunluğundaki 4. köprü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından onarılacak. Yani Türkiye'nin desteği bu anlamda artık başladı. Daha önceden vardı. Bundan sonra da güçlü bir şekilde devam edecek. Başvurular yapıldı resmi anlamda ve proje çalışması başladı. Köprü en kısa sürede eski haline getirilecek. Diğer taraftan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, kısa adı TİKA, Irak'ta dediğimiz gibi Türkmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı Musul şehrinde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla bu çalışmayı sürdürüyor. Dicle Nehri üzerinde yaklaşık 650 metre uzunluğundaki köprünün onarımını gerçekleştirecek. Bölge halkının geri dönüşlerini hızlandırmak amacıyla bu köprü oldukça önemli bir köprü. Musul'da Dicle Nehri üzerinde 33 metre genişliğinde ve 648 metre uzunluğundaki bu köprü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından onarılacak. Musul'da kentin iki yakasını 5 büyük ana köprü ve bir seyyar köprü olmak üzere 6 köprü birbirine bağlıyor. 6 köprü de DAEŞ terör örgütü tarafından 2016 yılının sonlarında Musul'u terk ettikleri sırada bombalarla patlatmışlardı. Her iki tarafı, yani kentinin doğu ve batı tarafını tamamıyla birbirinden ayırmışlardı. En önemli köprülerden biri olan 4 numaralı bu köprüde doğu yakasındaki Zubat Mahallesi ve batı bölgesindeki Zindan ve Tayaran mahallelerini birbirine bağlıyor. Dediğimiz gibi 2016 yılının 11. ayında DAEŞ terör örgütü bu köprüyü bombalamıştı ve Türkiye bu köprünün yapımını üstleniyor. TİKA tarafından da resmi başvuru yapıldı ve proje hazırlık çalışmaları başladı. Proje hazırlık çalışmaları 60 ile 90 gün arasında bitirilecek. Hemen ardından da köprü onarım çalışmaları başlayacak. Köprünün onarım çalışmalarının da yaklaşık 1,5 yıl sürmesi bekleniyor. Yine her zaman söylediğimiz gibi TİKA gerek Türk Kızılay'ı gerekse tüm Türkiye el birliği yaparak Irak'taki Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerine yardımda geri kalmıyor. Hem Musul'da, hem Kerkük'te, hem Bağdat'ta, hem Irak-Kürt bölgesel yönetimi sınırlarında yardıma ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatıyor ve yardım elini de uzatmaya devam edecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Arzu Türkdoğan.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara az bulutlu 30, İstanbul az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 30, Erzurum az bulutlu 24, Amsterdam parçalı bulutlu 18, Atina az bulutlu 29, Bağdat sıcak 39, Berlin az bulutlu 17, Paris çok bulutlu 21, Roma çok bulutlu 29, Saraybosna sağanak yağışlı 21, Kiev sağanak yağışlı 15, Londra parçalı bulutlu 21, Moskova sağanak yağışlı 10, Lefkoşa sıcak 35, Madrid parçalı bulutlu 28, Mekke sıcak 40, New York az bulutlu 24 ve Viyana parçalı bulutlu 19 derece.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde gazete manşetlerini bir kez daha sizlerle paylaşacağız. Yeni Şafak Gazetesi ile başlıyoruz gazete turumuza. Yeni Şafak Gazetesi'nin manşeti PKK Suriye'yi terk edecek. Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu Astana Platformu'nun Ankara'daki 5. toplantısı siyasi çözüm umudunu yeşerten kararlarıyla öne çıktı. Zirvede dikkat çekici başlıklardan biri PKK, PYD dahil tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edilmesi ve Suriye'nin teröristlerden arındırılması oldu. Üç ülkede Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma konusunda fikir birliğine varırken İran'ın PYD'yi ilk kez terörist olarak tanımlaması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülteci sorununa kalıcı çözüm olarak 450 kilometre uzunluk, 30 kilometre derinlikteki bir alanda yeni konutlar, okullar, hastaneler ve gelir getirici kurumlar inşa edilmesini teklif etti. Diriliş Postası'nın manşeti "Biz Yaptık Festivali". Yapamazsınız, yapsanız da kötüsünü yaparsınız diyenlere rağmen yaptık, hem de en iyisini yaptık. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerinin görücüye çıktığı Teknofest kapılarını açtı. Toplam 17.373 takım ve 50.000 yarışmacının başvurduğu festivalde Cezeri, Bayraktar ve Akıncı göz kamaştırdı. Milat Gazetesi'nin manşeti "Annelerin HDPKK'ya karşı onurlu duruşu sürüyor. Anne yüreği terörü bitirecek." PKK'lı teröristlerin 11 yıl önce oğlunu katlettiği baba Şemsettin Süer, "Annelerin onurlu duruşu terörü bitirecek. Bizim evladımıza kavuşma şansımız yok. İnşallah onlar kavuşur," dedi. Yeni Birlik Gazetesi'nin manşeti "ABD şokta. Önceki gün yapılan Ankara Zirvesi sonuç bildirgesindeki DAEŞ, PKK, PYD ve İdlib'deki terör örgütlerinin hepsiyle ortak mücadele vurgusu Amerika Birleşik Devletleri'nde şok etkisi yarattı. Yapılan tüm yorumlarda Esed rejiminin terör örgütü PYD-YPG'yi terörist grup olarak kabul ettiği gün, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yanına Astana ülkelerini de almış olması başarılı bir diplomasi yöntemi olarak gösterildi. Akşam Gazetesi'nin manşeti "İşte daha kaçırılan çocuklar" raporu. PYD-YPG'ye militan yapıyorlar. PKK, Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücü haline gelen PKK-YPG'nin çıkardığı sözde yasayı bahane ederek çocukları kaçırıyor. Uyuşturucu verme, aile ile tehdit etme gibi yöntemler kullanıyor. Star Gazetesi'nin manşeti "Seri tacizciye iyi hal ödülü". İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi akıl almaz bir karara imza attı. 13 yaşındaki kız çocuğuna birden fazla cinsel istismardan suçlu bulunan 39 yaşındaki sanığa iyi hal indirimi uygulayarak cezasını hafifletti. Yeni Akit Gazetesi'nin manşeti "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki hizmetlere AK Parti damgası". 3 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, sözde makam aracı şovları, işçi kıyımı, üst üste yapılan zamlar ve tatilleriyle gündeme gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde muhalefette bulunan AK Parti grubu, önerileri, teklifleri ve projeleriyle İstanbul halkına hizmete devam ediyor. Halk yararına alınan hemen her kararın altında AK Parti'nin imzası var. Türkiye Gazetesi'nin manşeti "Sabotajlar yıldıramaz. HDP'nin kapısına dikilen annelerin direncini kırmak için her yolu deniyorlar ama terör örgütüne isyan edenlerin sayısı her gün artıyor." Hürriyet Gazetesi'nin manşeti "Kırmızı ışıkta Miril kriteri. Kırmızı ışıkta geçerek ODTÜ'lü Miril Çiğdem Durmuş'un ölümüne yol açan sürücüyü mahkeme örnek bir kararla cezalandırdı. Mahkemenin ısrarı, yargıtayın kararı onaması sürücünün 3-5 yıl cezayla kurtulmasını önledi. Milliyet Gazetesi'nin manşeti "Türkiye havalandı. İnsansız hava araçlarından uçan arabaya birçok yerli teknolojinin sergilendiği Teknofest ilk günden ziyaretçilerin ayağını yerden kesti." Son gazetemiz Sabah Gazetesi olacak. Sabah Gazetesi'nin manşeti "CHP'nin park tiyatrosu". CHP'den görülmemiş icraat. Erdoğan'ın Denizli'de 7 yıl önce açtığı parkı dün Kılıçdaroğlu törenle yeniden hizmete açtı.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda. Hoş geldiniz programımıza. Sizinle iç ve dış gelişmeleri konuşacağız. İç ve dış gelişmelerin ilk başlığında Türkiye, Rusya ve İran arasında pazartesi günü Ankara'da yapılan Suriye'nin geleceği konulu zirve vardı. Suriye konusu özellikle İdlib başlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge başlığıyla bizim açımızdan öne çıkmış bir zirve. Başarılı sonuçların alındığı ayrıntıları var. Bir de tabii 24 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslenecek. Bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Bu görüşme öncesi önemli bir zirve olarak değerlendiriliyor. Siz neler söyleyeceksiniz bu zirve ve sonuçlarıyla ilgili?
Evet. Astana süreciyle ilgili süreçlerin İdlib'e yönelik olarak saldırılar devam ederken Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından da duyduk ki Astana süreci her an sonuçlanabilir, nihayete erebilir şeklindeki açıklamalar vardı. Dolayısıyla bu zirvenin ne üreteceği o açıdan çok merakla beklenen hususlardan bir tanesiydi. Başarı sağlanan hususlar var, buzdolabına koyularak dondurulmuş hususlar var. Açıkçası bir ilerleme kaydedilemeyen hususların da olduğunu düşünüyorum. Başarı sağlanan en önemli husus 150 kişilik Anayasa Komitesi'nin Astana süreciyle ilgili ayağının hemen hemen tamamlandığı ve bu konuda bir mutabakata varıldığı duyuruldu. Anayasa Komitesi her ne kadar Ocak 2019'da tamamlanması öngörülmüş olsa da bugüne kadar bir yıldan bu yana süren bir oyalamanın ardından Astana ayağındaki ülkeler tarafından kendi kategorilerinin içerisinde düşen listede mutabık kalındığı söylendi. Dolayısıyla Anayasa Komitesi'nin Astana sürecinin garantörleri tarafından onay verilmesi Suriye'de kısa vade içerisinde barışa katkı sunabilecek en önemli husus olduğunu düşünüyorum. Çünkü Anayasa Komitesi anayasa yazım çalışmalarına başlarsa Suriye'nin içerisindeki insanların nasıl bir Suriye istediği konusunda mutlak surette bir söz hakkı doğacağını düşünüyorum. Bu açıdan Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının bir an önce başlamasının da Suriye'deki iç savaşın bir an önce sona ermesinde önemli bir siyasi aşama olduğunu düşünüyorum. Bir diğer husus ise üç liderin uzun bir zamandan bu yana söyleye geldikleri Suriye'nin toprak bütünlüğü. Suriye'nin toprak bütünlüğü özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK ve YPG ile Fırat'ın doğusunda işgal etmiş olduğu alana yönelik olarak söylemler Astana sürecindeki üç ülkenin üzerinde ittifak sağlamış olduğu ve Türkiye'nin de uluslararası ve ulusal çıkarları açısından da doğru bir noktaya oturan bir husus. Sayın Putin'in de, Sayın Ruhani'nin de Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki bir operasyona tek taraflı olarak müdahalede bulunma kararı verdiği takdirde buna bir yeşil ışık yakacak açıklamalarda bulunmaları bence Astana sürecinin en önemli mutabık kalınan hususlarıydı. Sürecin devam etmesinin öncesinde ve süreçten hemen sonra Suriye'deki rejimin PKK ve YPG'yi işgalci bir terörist unsur olarak nitelendirmesi ayrıca kayda değer bir husus. Astana sürecinde dondurulan hususlar ne diye sorarsanız, İdlib'le ilgili buradaki silahlı terörist grupların çıkartılması noktasında üç ülke lideri hemfikir olmakla birlikte metodoloji konusunda hala Türkiye ile Rusya ve İran'ın farklı boyutlarda düşünüldüğü görülüyor. Özellikle Ruhani'nin ülkedeki bütün silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ya da ülkeyi terk etmesiyle ilgili açıklamalar tam bir Fars ikiyüzlü siyasetine en güzel örnek teşkil ediyor. Çünkü biz biliyoruz ki Halep'te, Hama'da, Dera'da, Humus'ta İran yanlısı milislerin Suriye'nin kendi evlatlarına, hiçbir silah taşımayanlar da dahil olmak üzere, nasıl gaddar, zalim ve bir yöntem ile bu bölgeleri Esed'in kontrolüne aldığı İranlı milisler sayesinde hepimiz tarafından biliniyor. Dolayısıyla eğer Suriye'de Suriye dışından gelen silahlı unsurlar ve terörist unsurlar Suriye topraklarından arındırılacaksa, ki arındırılmalı, Türkiye'nin bununla ilgili herhangi bir şeyi yok, İranlı milislerin de bu coğrafyaya gelen, Suriye coğrafyasında yapmış olduğu katliamlar bilindiği için bunların da mutlak surette bu coğrafyadan arındırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Putin'in yine İdlib'deki terörist unsurlara dikkat çekerek buraya yönelik hamlelerde bulunacağını söylemesi keza çok önemli bir nokta. Çünkü Türkiye buradaki terörist unsurlarla mücadele edilmesi noktasında hemfikir. Fakat terörizm ile mücadele adı altında bu bölgedeki 3,5-4 milyon Suriyeli'yi, kadın, çoluk, çocuk, cami, okul, kilise, hiçbir şekilde ayrım yapmaksızın bombardımana tabi tutup Türkiye sınırına doğru bir düzensiz göçe zorlamak terörizm ile mücadele değil, etnik bir temizlik, daha doğrusu buradaki bir mezhepsel temizlik, özellikle de İran'ın da katkılarıyla. Dolayısıyla Türkiye bunun terörizm ile mücadele adı altında bir mezhepsel temizlikle Suriyelisiz Suriye yaratma projesi olarak görüyor ve bunun bedelinin de kendi omuzları üzerine yüklenmesi olarak algılıyor. Dolayısıyla kısa vade içerisinde İdlib sorununun ben tekrardan neşet edebileceğini, bombardımanın başlayabileceğini, Türkiye'nin burada da kendisine ait kırmızı çizgileri masada mutlaka gündeme getirdiğini, eğer o kırmızı çizgiler aşılırsa, ki bana göre M4-M5 karayolunun kuzey ve batı eksenine doğru da bombardıman devam ederse bu Türkiye'nin kırmızı çizgisi olarak addedilecektir. İranlı milisler ile rejim güçleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında sıkıntıların ortaya çıkabileceğini düşünenlerdenim. Bir diğer önemli husus ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yine burada işgalci olarak görülüp Fırat'ın doğusundan çekilmesi ve bu bölgede Türkiye'nin yapabileceği bir harekata, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından Türkiye'nin bu bölgelerde kontrolü sağlamasının bir yeşil ışık yakılması olarak gördüm. Dolayısıyla bu toplantının devamındaki toplantılar da bu toplantıyla birlikte ele alındığında daha mantıklı hale gelecektir. O da şudur: hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın Eylül ayının sonunda Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiğinde Sayın Trump'la yapacağı görüşme, hem de Ekim ayı içerisinde Fransa, Almanya, Rusya ve Türkiye'nin dörtlü zirvede tekrardan bir araya gelerek, başta İdlib krizi olmak üzere, Suriye'deki Anayasa Komitesi'nin kuruluş aşaması ve barış sürecine nasıl katkı verileceğine dair toplantının, bu toplantılarla birlikte düşünüldüğü takdirde bir sonuç üretebileceğini açıkçası düşünenlerdenim. Çünkü özellikle bu dörtlü zirvede Türkiye'nin İdlib'den kaynaklanabilecek bir göç dalgasını, aynı zamanda bir Avrupa Birliği sorunu olduğu noktasındaki açıklamaları Avrupa Birliği'ni son derece rahatsız etti. Her ne kadar Avrupa basınını ben takip ettiğimde bunu Sayın Erdoğan'ın tehdidi olarak algılasalar da, bu bir tehdit değil. Uluslararası hukuktan kaynaklanan sığınmacıların terör ve şiddet gördükleri ülkelerden kaçıp başkaca ülkelere sığınma hakkı olduğu için Türkiye dışında da başka ülkelere sığınabilme hakları oluyor. Dolayısıyla Avrupalının Suriye siyasetine bakmış olduğu zaviye, bakmış olduğu perspektif sadece sığınmacı perspektifinden olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını tehdit olarak görmekten ziyade Avrupalının anlayacağı lisan ile onlara mukabelede bulunma şeklinde nitelendirebiliriz.
Peki bakalım şimdi Yeni Birlik Gazetesi'nin de belirttiği gibi Astana zirvesi ve Astana'daki işbirliğini arkasına alarak Amerika'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada o görüşmede nasıl bir sonuç elde edeceği biraz da bunu evet. bekleyeceğiz.
Yani sanırım. Her ne kadar orada Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak mutlaka Esed rejimiyle birlikte hareket edilmesi noktasında sürekli kulağı fısıldayanlar var ama Esed rejiminin Fırat'ın doğusuna yönelik olarak icra edilecek bir harekata yönelik olarak sahada bir gücünün olmadığını askeri analist olarak bizler biliyoruz. Esed'in gücü tıpkı ayın parlaması gibi bütün enerjisini ve gücünü İran'la eli kanlı milislerden ve Suriye'deki Rus hava üssünün bombardıman yapan uçaklarından aldığını biz biliyoruz. Dolayısıyla Fırat'ın doğusuna yönelik olarak yapılacak bir operasyonda rejim ile ilgili açıklamalardan ziyade Sayın Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Ruhani ile özellikle Fırat'ın doğusuna bu iki ülkenin vermiş olduğu yeşil ışık ve Suriye'nin toprak bütünlüğü kapsamında Amerika'ya yönelik olarak getirdiği eleştiriler önemli bir koz olacaktır diye düşünüyorum.
Peki şimdi biz bu zirveyi dikkatle takip ederken aslında hafta sonundan bu haftaya yansıyan önemli bir gelişme oldu. Suudi Aramco'ya ait iki tesiste cumartesi günü yerel saatle 04'te silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi ve yangın çıktı. Bu saldırı ülkenin petrol üretiminin yaklaşık %5'inin durmasına yol açtı. Hem dünya ekonomisi açısından ve siyaseti açısından önemli bir gelişme. Yemen'de savaşan İran destekli Husiler bu saldırıyı üstlendiler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ısrarla bu saldırının arkasında İran olduğunu işaret ediyor. Dronlar İran topraklarından geldi diyor. Biraz tansiyon açıklamalarla yükseldi gibi algılanıyor. Öyle değerlendiriliyor gazete haberlerinde. Siz bu saldırıyı sonrası yaşanabilecek gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, özellikle Suudi Arabistan'daki Aramco'ya ait olan tevzi istasyonlarına yönelik olarak yapılan saldırı sizin de söylediğiniz gibi Suudi Arabistan'ın sevkiyatının %5'ini oluşturan bir bölüme tekabül ediyor ki bu dünyadaki petrol arzının da önemli bir miktarına tekabül ediyor. Bunun hali hazırda da petrol fiyatlarında %20'ye yakın şu an itibariyle bir artışa petrolün ham petrolün varil başına düşen petrol fiyatında %20'lik bir artışla $72 civarına hali hazırda geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla dünya petrol arzı açısından önemli. Bu noktadaki bu arz açığının kısa dönem içerisinde kapatılıp kapatılmaması ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar var. Çünkü Amerika şu an için dünyanın en çok petrol ihraç eden ülkesi konumuna yükselmiştir. Çok şaşırtıcı bir istatistiktir bu. Herkes Amerika Birleşik Devletleri'nin petrolü ithal eden bir ülke olduğunu zanneder. Lakin şu anki Suudi Arabistan'ın da vurulmasıyla birlikte ortaya çıkan tabloda Amerika dünyada en çok petrol ihraç eden ülke konumuna gelmiştir. Rusya'nın petroldeki üretimini artırabileceğine dair açıklamalar var. Ama petrol üreten coğrafyalara baktığımızda Libya gibi, Venezuela gibi, Angola gibi ülkelerde de iç karışıklıktan kaynaklanan bir arz piyasasında daralma var. Dolayısıyla bunların hepsi petrol fiyatlarını son derece etkiliyor. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan ülkenin Venezuela olduğu ve bunun da Amerika Birleşik Devletleri'nin kıskacında bir üretim yapma noktasına hali hazırda gelememiş olması da petrol fiyatların bu anlamda yüksek seyretmesinin önemli bir sebebini oluşturuyor. Şimdi bu kadar büyük bir saldırıyı sadece drone'la yapıldığını söylemek ayrı bir şey. Ben askeri analist olarak sadece drone değil aynı zamanda da seyir füzesi dediğimiz cruise missile kullanılmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü patlamanın şiddetinden bunun bir seyir füzesi işi de olabileceğini açıkçası düşünüyorum. Bunun Husiler tarafından yapılmış olma ihtimali Yemen'den oldukça düşük gözükmekte. Çünkü saldırının yapılmış olduğu nokta ile Husilerin Yemen'deki mevzileri arasında yaklaşık 1300 kilometreye yakın bir mesafenin olduğu dikkate alınırsa Husilerin elinde 1300 kilometre menzile varan bir drone'un olma ihtimali ya da seyir füzesinin olma ihtimali açıkçası aklımıza başka soru işaretlerini de getiriyor. Bir diğer değerlendirilmesi gereken hususlardan bir tanesi de Suudi Arabistan gibi 70 milyar dolarlık savunma bütçesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in ardından dünyada savunma bütçesi en yüksek 3. ülke konumunda olan bir ülkenin milyar dolarlık savunma ekipmanı almasına rağmen bu bölgeleri hala koruyamamış olması ve bu saldırıda Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik etmiş olduğu Patriot bataryaları da dahil olmak üzere hepsinin suskun kalmış olması akla iki suali getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri bilerek ve isteyerek bu saldırının olmasını arzu ettiği için mi acaba sistemler çalışmadı? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya en önemli hava savunma sistemi diye pazarlamış olduğu Patriot'lar gerçekten görevlerini ifa etmede başarısız hale mi geldiler? Bunlar kısa vade içerisinde bu konunun tekniğini çok daha iyi bilen uzmanlar tarafından mutlak surette neşredilecek makalelerde önümüze dökülecektir. Ben açıkçası saldırının Amerika Birleşik Devletleri'nin dile getirdiği gibi direkt Husilerden ya da İran'dan, Amerika çünkü İran'dan geldiğini söylüyor, olma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Ama İran'ın Parsi siyasetini de yakinen takip eden birisi olarak da İran'ın bu türden vekalet saldırılarını yapmaktan da imtina etmeyecek bir ülke olduğunu açıkçası bilenlerdenim. Dolayısıyla iki ihtimal de kuvvetle değerlendirilmeli ama Suudi Arabistan'ın açıkçası bu konuda kafası çok karışık. Dün uluslararası medyada yapmış olduğum okumalarda Prens Selman'ın Birleşmiş Milletler'den bu konuyla ilgili teknik destek isteyerek saldırının nereden kaynaklandığıyla ilgili teknik bir araştırma yapılması noktasında ısrarcı olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı hedef gösteren açıklamalarının kervanına katılmama noktasında son derece ihtiyatlı olduğunu görüyorum. Bu da Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Mısır arasında var olan küre ittifakının büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunun en güzel göstergesi. Çünkü analistler olarak bizler uzun bir zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri ile aynı çuvala giren kişinin mutlak surette etkileneceğini, Muhammed Bin Selman'ın ülkesinin de Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam dünyasının âli çıkarları diyebileceğimiz çıkarları adeta görmezden gelerek yapmış oldukları siyasetin ters tepeceğini söylüyorduk. İşte şu an Suudi Arabistan için tehlike çanlarının çaldığını çok net bir şekilde görebiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırının İran kaynaklı olduğu noktasındaki ısrarına kuşkuyla bakan Suudi Arabistan'ın, bu burada bir kayıt olarak dursun, önümüzdeki süreç içerisinde farklı saldırılara da maruz kalabileceğini açıkçası düşünüyorum. Dolayısıyla Aramco'nun tesislerine yönelik olarak yapılan saldırının bir boyutu bu. Bir belki son değerlendirilmesi gereken boyutta Aramco'nun halka arzıyla ilgili son 1,5-2 yıldan bu yana yoğun tartışmaların yapıldığını biliyoruz. Çin'de halka arz edilmesi vardı. Londra piyasaları devredeydi. Trump'ın bunun Amerika Birleşik Devletleri ekseni üzerinden halka arzının yapılması noktasında bastırıyordu. Dolayısıyla Aramco gibi dünyada en değerli şirket olarak kabul edilen şirketin halka arzıyla ilgili de bu saldırıların bir boyutunun olabileceğini düşünüyorum. Fakat bunların hepsi şu an için nakıs bilgi, eksik bilgi olduğu için sadece analiz boyutunda söyleyebileceklerimiz bunlarla kısıtlı.
Peki bütün bu değerlendirmelerden sonra böyle bir saldırı kimin işine yarar?
Böyle bir saldırı hiç kuşkusuz Suudi Arabistan'ın işine yaramaz. Önce kimin işine yaramaz ona bakalım. İran'ın işine yarar, Husilerin işine yarar ve bu bölgedeki küre ittifakının işine yaramaz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu saldırı kesinlikle işine yarar. Çünkü Aramco'nun halka arzıyla ilgili Suud hükümetinin ayak diremesinin de bu saldırı vasıtasıyla Suudi Arabistan'a sallanmış bir parmak olarak açıkçası okunduğunu düşünüyorum. Aslında biraz da bütün mücadelenin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Suudi Arabistan coğrafyasındaki petrol gelirlerindeki İngiltere ve Fransa'ya ait payın Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ve Suud siyasetiyle olağanüstü minimize edildiği, saldırının biraz da bununla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu minimizasyonu daha da minimize etme maksatlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu saldırının işine yaramayan unsurlarının Suudi Arabistan olduğunu düşünüyorum. Küre İttifakı'nın olduğunu düşünüyorum. İşine yarayan taraflar olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin manipülasyona açık bir ortama getirmiş olduğu bir sahada İran'a her türden saldırıyı düzenleyebilmesinin kartını açtığını düşünüyorum. İran'ın etkilenmesine rağmen yine buradan avantajlı çıkacağını açıkçası düşünüyorum. Çünkü Suudi Arabistan'a ne kadar kırılgan olduğu gösterilmiş oluyor. Konuşmamın başında söyledim. Bu saldırının arkasında düşük bir ihtimal olsa da Amerika'nın da söylediği gibi gerçekten İran'da çıkabilir. İran'ın çıkması durumunda da İran Suudi Arabistan'a saha üzerinde Suudi Arabistan'ın ne kadar savunmasız olduğunu da bizzat göstermiş oluyor.
Evet, ilginç bir olay. Evet. Bakalım evet, sonrasında göreceğiz. Neler yaşanacak göreceğiz. Bir de Afganistan'da yaşanan evet. gelişmeler var. Afganistan'da seçim mitinginde Cumhurbaşkanı mitingine bir saldırı düzenlendi. En son dün gelen haber. O mitingde 26 kişi hayatını kaybetti. Başkentte 22 kişi hayatını kaybetti. Saldırıları Taliban üstlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 8 Eylül'de Taliban'la barış müzakerelerini sonlandırdığını açıklamasından itibaren aslında gerginliğin tırmandığı bir ortam var Afganistan'da. Nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Afganistan'daki saldırılar dünya medyası içinde kanıksanmış bir olay haline geldi. Evet. Bunu söylerken mutlaka üzülerek dile getiriyorum. Çünkü kardeş bir coğrafya olduğunu biliyoruz Afganistan'ın ama maalesef Afganistan'da bir saldırının olması ve orada 20 küsür kişinin ölmesi dünya medyasında haber dahi niteliği taşımıyor çoğu yerde. Afganistan ile ilgili saldırıyı değerlendirirken sürekli olarak yapılan analizlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül saldırılarının hemen sonrasında Afganistan'a müdahil olmasıyla birlikte buradaki terörün ve çatışmaların daha da arttığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da da Irak'ta da Suriye'de de bu anlamda bir başarı elde edemediğine yönelik olarak yorumlar ve analizler var. Ben bunların büyük bir kısmına katılmıyorum maalesef. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin amacının ne Afgan coğrafyasına ne Irak coğrafyasına sükunet ve demokrasi, insan hakları gibi değerleri taşımak istemediğini biliyoruz. Dolayısıyla Irak'ta sağlanamayan demokrasi ve barış, Afganistan'da sağlanamayan demokrasi ve barış, Suriye'de sağlanamayan demokrasi ve barış Amerika Birleşik Devletleri'nin başarısızlığı değil, bizzat siyasetinin ta kendisidir. Dolayısıyla bu zaviyeden baktığımızda bir terör örgütü olan Taliban ile Katar'da yürütmüş olduğu görüşmelerin nihayetsiz kalmasının sonucunda bu patlamaların meydana gelmesinin ben yine Amerika Birleşik Devletleri'nden arındırılmış, onun istihbarat teşkilatından arındırılmış, bilgisi dahilinde olmayan saldırılar olarak okumuyorum. Peki o zaman buradan murad edilen ne? Niçin Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konular başarısızlığı değil de istediği senaryo olarak görülüyor? Bunu tek kelimeyle izah edebiliriz. Yaratıcı kaos. Yaratıcı kaos kavramı Amerika Birleşik Devletleri'nin son 10-15 yılında 11 Eylül saldırılarından sonra özellikle ortaya çıkan bir husustur. Müslüman coğrafyasında Müslümanların kendi içerisinde birbirlerine düşmesi ve bu oluşan kaos esnasında da uzun bir yıpratma savaşından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin önündeki senaryolara göre 2050'ye kadar sürecek olan bu yıpratma savaşlarının sonucunda galip gelen taraf ile tekrardan masaya oturarak yola revan olma şeklinde nitelendirilebilecek bir yaratıcı kaos bu. Bu yaratıcı kaos olmamış olsaydı hiç kuşkusuz bugün Irak coğrafyası bu halde olmayacaktı. Suriye coğrafyası bu kadar parçalı ve 6 milyon insanın farklı coğrafyalara sürgün edilmemiş olacaktı. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarı ne o zaman diye sorarsak, Amerika Birleşik Devletleri parçalanmış bu coğrafyalarda birinci öncelikle İsrail'in güvenliğini çok rahatlıkla sağladı. İsrail açısından tehdit unsuru oluşturan Irak gibi, Suriye gibi üniter devletlerle ilgili bazı sıkıntılar vardı. Bunlar ele geçirildi. Bu hedefler ele geçirildi. Ve bu noktada da yine İsrail'in güvenliğini sağlamaya katkıda bulunacağını düşünmüş olduğumuz PKK koridoru da dahil olmak üzere bu kaos sayesinde hayata geçirmek mümkün oldu. Bu kaosların yaratılmasında da en yoğun olarak kullanılan unsurun terör örgütleri olduğunu biliyoruz. Taliban'ı da biliyoruz, El-Kaide'yi de biliyoruz. El-Kaide'nin Afgan mücadelesinde kimler tarafından ortaya çıkartıldığını biliyoruz. DAEŞ'ın da Sayın Trump Trump'ın seçim konuşmalarında aleni bir şekilde söylediği üzere söz bize ait değil, bizzat Trump'a aittir. Orta Doğu'daki mekansal düzenleme için Obama ve Hillary Clinton yönetimi tarafından ortaya konulduğunu biliyoruz.
Peki, evet, yine son derece hareketli bir yer Orta Doğu, bunu anlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni Gün.